Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 5.
Gazete okudum, inanmadım. Hala da inanmıyorum. Geçenlerde Beşiktaş Fulya tarlasında polisler tarafından çevrilince kendisini vuran Bekir Ağabölüğü kaçağı eski vali doktor Çerkes Reşit Bey'i haber veren doktor Hüsnü Bey'e 100 lira mükafat, Osmanlı nişanı verilecekmiş. Ne demek? Neyin ücretidir bu? İhanetin mi? Yamyamlığın mı? Dün gece düşümde sizi gördüm komutanım. Elinizi omzuma koydunuz. Silkin şu mezellet tozu uçsun üzerinden dediniz. Sabahleyin şaşkın uyandım. Daha doğrusu uyanıp bu mısrayı hatırlayınca şaşırdım. Subay şerefim üzerine yemin ederim ki komutanım silkinmeye var gücümle çabaladım. Bir haftadır tıraş olmamıştım. Oldum. Yaşamaya atılmak istedim. Gazetelerdeki eğlence ilanlarına göz gezdirdim. Deneyeceğim. Söz veriyorum size komutanım. Son bir deneme daha. Son mu? Kaçıncı son? Sevginize, acımanıza layık değilim hiç. Yüreksizim biriyim ben. Beyoğlu Tepebaşı Tiyatrosu'nda sinema. Önümüzdeki cuma günü Carmen Operası. 6 kısımlık, gayet uzun bir şerit. Hanımlar için başka gün. Hoş bir gece geçirmek arzu eder misiniz? Beyoğlu, doğru yolda Gülüsten Birahanesi'ne geliniz. Genel sıhhat açısından içkilerin helal ve tasdikli olanını bulundurmaktayız. Akşam saat 5'te başlayarak gece yarısına kadar ünlü kemancı İhsan, ünlü kemençeci Sotiri ve Kanuni Mustafa, Udi İhsan, Udi Marco ve Klarnet Seyfi, okuyucu Muhittin ve Sıtkı Beyler ve Şamram Hanım çalıp söyleyerek müşterileri memnun edeceklerdir. Şehzadebaşı Millet Tiyatrosu, ünlü sanatçı Naşit Bey şerefine Kin ve Aşk, müthiş dram bir perde, kadın galip, erkek yenik, kahkahalı komedi bir perde. Aman vermez Avni İstanbul çapkını, bir perde. Çocuk kimden, komedi, bir perde. Bozacı kuarteti. İş bu komediler Naşit Bey ve arkadaşları tarafından mükemmel bir surette oynanacaktır. Kemal Bey sineması, temiz duygulu Maria Jacobini ile sanat arkadaşı Lea Giz tarafından oynanan Atanta 6 bölüm. İstanbul'un en süslü sineması Alemdar. Her gün gündüz hanımlara, gece beylere, büyük İtalyan dramlarından Nikran'a 6 bölüm. Aşk-i polislik dram. Dün akşam yaşamaya biraz ısınırım umuduyla gezmiştim. Bütün gece gördüklerim artık bu bencil insanlardan kurtulmak gerektiğini anlattı. Bu sabah her zamanki gibi kalktım, yıkandım, yalnız fazla olarak boy abdesti aldım. İnsanlar felaket günlerinde manevi güçlerden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Tanrı'dan suçlarımı bağışlamasını diledim. Fakat yüreğimi asıl yaralayan şu felaket sırasında milletime yararlı bir iş görememek. Ah, önemli bir iş yapabilsem de kendimi astırabilsem, asılmak. Şimdi bana bu kelime ne kadar daha kolay geliyor. Gazete okumamak kararımı bozduğum ne kadar da iyi olmuş. Eğer gazete okumasaydım bunca zamandır debelendiğim rezilliği bugün kesip atamazdım. Kararımı veremezdim. İnsanlardan çok uzaklaştığımı sanmakla meğer ne kadar yanılmışım. Meğer ben kendimi çoktan bitirmiş sayarken tanımadığım insanların bile yanında yüreğinde yaşarmışım. Yüzünü hiç görmediğim Üsteğmen Kadri Bey kardeşim, sana teşekkür ederim. Başımıza gelenleri gazeteye bildirmeseydin ben kim bilir daha ne kadar sürünecektim. Sağ ol, var ol. Çok, çok yaşa. Vatanın mutluluğunu benim içinde gör. Aksaray tramvayıyla Eminönü'ne giden istihkam, talim ve tecrübe subaylarından Üsteğmen Kadri Efendi yazıyor. 667 numaralı Vatman Kazım bir Türk kadına hakaret ediyordu. Kadınlara karşı böyle şeyler söylemek doğru değildir. İnsan hiç kız kardeşine hakaret eder mi diyecek oldum. Subaylığın modası geçti. Artık kimseye söz geçiremezsiniz. Çalım da satamazsınız diye başladı. Arkadaşı 613 numaralı Ahmet de ona arka çıktı. Polisi çağırmak zorunda kaldım. Mülazım ve yüzbaşılara 230 kuruşa 3 metre şayak, birer pabuç vermek çareleri araştırılıyor. Bu haber duyulalı beri bir takım subayların büsbütün hırbahani giyinmeye başladıkları söyleniyor. Vatanın felaketine dayanamayan Maarif Nezareti Orta Öğretim Kalemi memurlarından yedek subay Mustafa Nami Bey dairesinde tabancayla kendisini vurmuştur. Böylece son aylarda aynı etki altında kendisini vuran subaylarımızın, savaşçılarımızın sayısı 3'e yükselmiştir. Bunlardan biri Eren köylü yedek subaylardan Arif Bey ile adını yazmak istemediğimiz bir başka yedek subayımızdır. Şimdi artık bu satırlara son vererek ailemden görebildiklerimi göreceğim. Son yapılacak en doğru iş adaya bilet alıp son vapura binmek. Kafaya bir kurşun sıkıp kendimi denize, sonsuz derinliklere, ölüme bırakmak. Bak, güneşi, dünyada her şeyi, bugün son defa göreceğim her şeyi. Canım mı, İstanbul'umu? Acı bir ölüm. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Şevki Bey'in yaveri Mehmet Ali Bey dün gece adaya giden son vapurda eldivenlerini, kalpağını, bir de kapalı büyük zarfı saltanat hanedanına mahsus kamerada bırakarak vapur burnuna gitmiş, kafasına bir kurşun sıkarak kendisini denize atmıştır. Bütün aramalara rağmen cesedi bulunamamıştır. Mehmet Ali Bey 21 yaşındaydı. Hayatının son yıllarını cephelerde geçirmiş, Çanakkale'de, Kafkasya'da, Filistin'de kahramanca çarpışmıştı. Şiirle ve edebiyatla uğraşır, çok nazik ve çok duygulu bir Türk subayı olan Mehmet Ali Bey'in ölümü silah arkadaşlarını yürekten kederlendirmiştir. Kamil Bey dergideki fotoğrafa bir zaman derin bir acıyla baktı. Evet, yakışıklı delikanlıydı Üst Teğmen Ali Efendi. Daha korkuncu, iyice rötuş edilmiş resminde yumuşacık gülümsemesiyle çok iyimser, alabildiğine de mutlu görünüyordu. Bu fotoğraf zor beğenir bir genç kıza gösterilmek üzere görücülere verilmek için çıkarılmış gibiydi. Kamil Bey birden irkilip çevresini ürkek araştırdı. İki ayrı ses odanın loşluğunda sanki fısıldaşıyordu. Birisi Nermin'in, öteki Üst Teğmen Mehmet Ali Efendi'nin. Ah canım İstanbul, canım İstanbul'um. İstanbul pencereden göründüğü kadarıyla ağır yaralar alarak yere serilmiş bir erkek gövdesine benziyor, gezgin satıcıların akşam alacasının derinliklerinde yükselip alçalan anlaşılmaz sesleriyle sanki inliyordu. Nermin'in halası Nişantaşı'nın en değerli kargil konaklarından birini satın almış, girişten başlayarak tıka basa antika eşyalarla doldurmuştu. Buna dayalı döşeli denmez, düpedüz antika deposu denir diye suratını buruşturdu ilk gördüğünde Kamil Bey. Bu kadar pahalı karışıklığın içinde yaşamayan insanların kendilerini nasıl mahkum ettiklerini bir türlü de anlayamadı. Bu üç kişilik ailede antika eşya merakına önce kimin düştüğü artık bilinemiyordu. Önce kim girmişse girmiş, giderek ötekileri de arkasından sürüklemişti. Evin böyle antika deposu haline gelmesinde ana, baba, kız eşit olarak suç ortağıydılar. Her şeyde üç ayrı yola saptıkları için koltuklarda, kanepelerde Sabriye, Louis'lerden 15.yi tutuyor. Hala hanım Marie Antoinette'in kanlı sonuna çok acıdığı için 16.ya bayılıyordu. René Dubos'un bu bahtsız kraliçe için yarattığı söylenen bazı komodin konsolların, Server Olfeger'in tarafından yapılmış bir mücevher çekmecesinin çok pahalı kopyalarını ele geçirmişti. Bilhassa evine gelen Amerikalılara karşı bunların sahici olabilecekleriyle övünüyordu. Enişte Bey altına güç yetiştiremediği için gümüşe, bunun yanı sıra da porselen biblolara meraklıydı. Göz bebeği ise J. Fieffe'nin olduğu, yeminle ileri sürdüğü olmalı duvar saati. Gümüş şamdanların, duvar tabaklarının sayısı artık bilinemiyordu. Sabriye yatak odasının bitişiğine Fontainebleau Sarayı'ndaki Türk buduvarının tıpkısını yaptırmıştı. Halıların çoğu yere değil duvara asılacak cinstendi. En ikonu tablolar. Bir iki sahici goblen, birkaç tane sahiciye yakın ya da eskiliğine kadar iyi taklit edilmiş arras, birkaç gerçekten değerli şiraz halısı başta geliyordu. Kamil Bey İstanbul'a ayak bastı basalı 15 günden beri kendini müzelik olmuş saymakta, ancak astım hastalarının anlayabileceği dayanılmaz bir tıkanıklıkla bunalmaktaydı. Oysa ev sahipleri çok nazikler, çok da seviyorlardı kendilerini, paralanıyorlardı. Hala hanımın otoritesiyle evde servis şaşılacak kadar düzgün, yemekler nefisti. 15 günde belli belirsiz tombullaşmışlar, kemerleriyle çekişmeye bile başlamışlardı. Öyleyken Kamil Bey bu cendereden nasıl kurtulacağını derinden derine düşünüyor, gittikçe telaşlanıyordu. İçinde bulunduğu para derdi buranın giderlerinden hiçbirini karşılamaya kesinlikle elverişli olmadığından masrafa katılmayı yarım ağızla da olsa öne sürmek söz konusu değil. borçlanırım da sonra öderim demek kendi kendisine bile şu sıra biraz komik, hatta alçaltıcı geliyordu. Kamil Bey böyle düşünerek aynada kara papyon kravatını kolayca bağlayan smokinli Kamil Bey'e yorgun, ayıplamış gülümsedi. Bu gece yemeğe çağrılan konunun önemli biri olduğu anlaşılıyordu. Akşamdan sonra çıkmadığı halde hala hanım da enişte bey de birkaç günden beri başka bir yere söz vermemesini tembihlemişlerdi sıkıca. Genellikle enişte bey iş ilintilerini eve getiremiyordu. Akşam yemeğinde bulunanlar hala hanımın yaşları geçkin ama yürekleri genç ahbapları ile Sabriye'nin sosyetedeki poker arkadaşlarıydı. Bunlar Kamil Bey ile Nermin'i izleyip inceliyorlar, özelliklerini anlamaya, hangi işlere yarayabileceklerini kendilerince kestirmeye çalışıyorlardı. Erkeklerin bir takımı politikacı, bir takımı hariciyeci, çoğunluğu da yabancı subay ve elçilik yüksek memurlarıydı. Kamil Bey, sofradaki sohbetlerini iki yönden de dışında kalıyordu. Kimi geceler aşırı, uydurma, sinire dokunur, gürültülü kahkahalarla gittikçe sulanan neşelere durgun mizacı yüzünden istese de katılamamakta, kimi geceler batı sanatı üzerinde yapılan şaşılacak kadar yüzeyde, önü sonunu tutmaz, basma kalıp, uşak beğenisi, uşak yıl ışıklığı övgüleriyle sürdürülen bilgiçlik numaralarından bunalmaktaydı. Saçlarıyla bıyıklarını her sabah boyayan, Paris'i, Berlin'i, Roma'yı, Viyana'yı, Beyoğlu gibi tanıdığı ile kasılan bir büyük elçi eskisi vardı ki her söze bilirsiniz diye çok kibar başlamakta, Bulvar Haussmann'dan Montmartre'a sapan Rue de Tabou'yu bilirsiniz. Rue de Chateaudun'a çıkar, köşedeki büyük meyhanenin spesyalitesini, kırmızı şarabı hatırladınız, nasıl derler, ben rose, içine bilirsiniz gül yaprağı koyulur, koyulur da koyuluğu diyor. Kamil Bey'in tüylerini diken diken ediyordu. Her bilirsinizden sonra küçücük meydan adları, en daracık sokaklardaki eski dükkanlar, bistrolar, gizli tripolar, Kamil Bey o zamana kadar çok sevdiği Fransızcadan neredeyse iğrenecekti. Konuşurken kendi sesinde taklitçi büyükelçi eskisinin sesini duyar gibi oluyor, sırtı ürpererek kekelemeye başlıyordu. Bu geceki önemli konuk bunlar ya da bunlardan biri değildi herhalde. Merak da etmiyordu pek. Baş ağrısı bahanesiyle yemekten sonra hemen odasına çıkmaya kararlıydı. Başka bir zaman, bir başka yerde tanışsaydılar, İngiliz de bu kadar yumuşak, bu kadar alçak gönüllü olsaydı Kamil Bey geceden memnun olacaktı. Sir Henry Dixon uzun yıllar uzak doğuyu dolaşmış, ayrıca Boerlerle savaşmış soylu İngiliz subaylarındandı. Kutulu Ammare'de esir düşmüş, rütbesi ve entelijans servisteki önemli yeri bakımından General Townsend ile beraber Büyükada'da oturup savaşın sonunu beklemesi mümkünken isteyerek Afyon Karahisar'daki Kastamonu'ndaki esir kampında kalıp Anadolu'yu öğrenmeye çalışmıştı. Mütarekeden sonra memleketine Mısır yoluyla gitmesi Lawrence'ı görüp Osmanlı İmparatorluğu üzerinde konuşmak içindi. Böylece kendi görüşlerini bir kere daha bu garip yakın doğu karıştırıcısının fikirleriyle karşılaştırmakta fayda gördüğünü söylüyordu. Sonra İngiltere Büyükelçiliği ateşe militerliği ödeviyle İstanbul'a gelmiş, ek hizmet olarak da işgal kuvvetleri fevkalade komiserliği yardımcılığına atanmıştı. Şimdi ise hem jandarma müfettişi hem yakın doğu müttefik başkomutanlığı kurmay başkanlığı haber alma şefiydi. Enişte beyle çok işli dışlı görünüyor, kendi elinde gibi rahat davranıyordu. Kadınlarla hemen hemen hiç ilgili değildi. Ayşe'nin yanağını bile biraz ürkek okşamıştı. Kamil Bey'e başından beri nedense aşırı saygı gösterdi. Sofrada hep onunla konuştu. Kimliği, özellikleri, yaşadıkları üzerinde bilgi edinmek istediği belliydi. Savaş öncesi Karpat'taki ayı avlarından, İngiltere'deki, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'daki dostlarından, hatta elçilikteki tercümanlık işini parasız yaptığından haberli olduğunu saklamamış, buna karşılık yemekten sonra salona geçip viski içmeyi sürdürdükleri sırada bile asıl tanışma nedenine değinmemişti. Anadolu'da gördüklerini Türk milleti hakkındaki fikirlerini anlatıyordu. Benim burada ilk öğrendiğim gerçek, Türkleri tanımadığımız oldu. Fransızlar sizinle bizden çok önce ilinti kurdular. Politikacılarımızın, yüksek rütbeli subaylarımızın hemen hepsi Türkleri bugünkü yeni kallerinde Hintlilerle hatta Afrikalılarla eşit sayıyorlar. Oysa siz Türkler 100 yıl öncesine kadar dünyanın en büyük imparatorluklarından birine sahiptiniz. 100 yıl öncesine kadar teknikte de pek büyük bir fark yoktu sizinle bizim aramızda. Biz buharı makineye uyguladıktan sonra sizi hızla geçtik.
Ayrım sonu.